Özel Sezin Okulu tarafından hazırlanan Eğitim ve Ötesi Podcast'a hoş geldiniz. Bugün konuğumuz okulumuzun satranç öğretmeni, aynı zamanda eğitmen eğiticisi olan Celal Özbek. Hoş geldiniz Celal Hocam.
Hoş bulduk, merhaba.
Satranç yolculuğunuz nasıl başladı?
52 yaşındayım. 17 yıllık bir finans geçmişim var. Risk analizi yaptım özel bir bankada. Fakat çocukluğumdan beri satranç oynamayı çok sevdiğim için bankada çalışırken satranç konusunda da çevreme bir katkım olur mu, çalıştığım kurumda bir şeyler yapabilir miyiz düşüncesiyle bazı projeler gerçekleştirdik ve sonunda Türkiye Satranç Federasyonu'nun bir eğitimine katılıp ikinci kademe satranç antrenörlüğü belgesini aldım. Hı hı. Bu belgeyi almak biraz cesaret verdi bana. Çünkü aileden öğretmen ağırlıklı bir aile olduğum için acaba bu alanda bir şeyler yapıp çocuklara faydam olabilir miyi deneyimlemek istedim. Hı hı. Gönüllü bir kurumda çalışarak ilk deneyimimi yaptım. Bu geri dönüş, yani bu deneme çok iyi geri dönüşler verdi. Yani 5 kişiyle başladığımız bu gönüllü satranç eğitimi bir anda 40-50 kişilik bir gruba dönüştü. Bu da bana büyük bir keyif verdi. Yani çocuklarla iletişimim herhalde iyi ve bir şeyleri aktarıyorum. Veliler ve çocuklar da memnun düşüncesiyle finans kariyerimi bırakıp satranç eğitmenliği maceram yaklaşık 7-8 sene önce başladı. Hı hı. Ve bugüne kadar da devam ediyor. Şu anda ne yapıyorum? Özel okullarda, iki okulda satranç öğretmenliği yanında Uluslararası Satranç Federasyonu'nda öğretmen eğiticisi, hı hı, eğitmen eğiticisi ünvanıyla akademik bazı araştırmalar yapıp dünyada satranç, pedagoji ve eğitim alanındaki gelişmeleri takip edip grubumuzla daha iyi bir ders dizaynı nasıl yapılır üzerine çalışıyorum. Kısaca böyle, evet, tanımlayabilirim.
Biz de zaten okulda aynı mekanı kullandığımız için sizle sık sık sohbet ediyoruz bu konuda.
Doğru. Ben de keyifle. Yani bir kütüphanede satranç dersi vermenin iyi tarafları, kitap kültürüyle satranç kültürü harmanlanıyor. Yani ortam, kitapların olduğu bir ortam zaten kötü olamaz. Kitap üzerine sizle yaptığımız konuşmalar, işte çocukların dahil olması, sizde satranç konusunda ve hani ders içeriği konusunda sanırım bu etkileşimlerden besleniyorsunuzdur diye düşünüyorum. Kesinlikle. Bana da keyif veriyor,
evet,
bu.
Kesinlikle hocam. Türkiye'deki satranç eğitiminde sormak istiyorum hocam. Eminim ki birçok eğitmeni de eğitirken bu konuda deneyim sahibi olmuşsunuzdur. Sadece belirli okullarla mı mevcut? Şu anda belli bir standardı var mı?
Ya konu biraz zor bir konu. Şöyle söyleyeyim. Bir kere satranç mevzuatı, planı gibi bir kavram var fakat uygulamada yok. Yani bir müfredat, bir içerik yok. Satranç antrenörleri kendi birikimleriyle bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Ama bu yıl yeni bir gelişme yaşandı. O biraz bizi üzdü. İlk öğretimde seçmeli dersti satranç. 2023 itibariyle bu kaldırıldı. Fakat birçok özel okul hala satranç dersi, seçmeli ders ya da bazılarında zorunlu ders olarak devam ediyor. Müfredat dediğim gibi biraz sıkıntılı bir konu. Çünkü çok kalıp kavramlarla hazırlanmış, 5-6 sene önce yapılmış bir müfredat, bir içerik var MEB'in. Ki artık zoru seçmeli ders olarak kaldırıldığı için o müfredatın da bir anlamı kalmadı. Yani burada tamamen kazanımlar tek cümleyle, işte şahın hareketi şudur, kazanım nedir, taşların hareketini öğrendi gibi, hı hı, içerik olarak çok dolu kazanımlar çok dolu bir çalışma değil. Yani kısaca bir satranç mevzuatı ülkemizde müfredatı nitelik olarak yok diyebilirim. Yani sorunuzun maalesef. Cevabı maalesef aynen öyle. Ama dünyada tabii çok farklı şeyler yapılıyor. Ona daha sonra değiniriz.
Sizin referans aldığınız kaynaklar var mı? Siz neye göre oluşturuyorsunuz?
Ya açıkçası ben inanın şunu gördüm. Yani deneyimlediğim derslerde çocukların ve velilerin geri dönüşünde çocuklar öğrenmeyi oyun yoluyla çok sevdikleri için satranç da bunun için çok güzel bir simülatör. Ne verirseniz alıyorlar. Yani burada didaktik bir ders dizaynı onların hiç ilgisini çekmiyor. Yani anlat, dinlesinler değil. Dünyada bunu farklı uygulayan ülkeleri araştırdım ve bu araştırma sonucu kendimden de veya bu arada ben 2 yıl İstanbul Üniversitesi felsefede felsefe eğitimi gördüm. Yani felsefe benim satrançtan sonraki en büyük ne diyeyim kendimi ifade ediş şeklim.
Bunu bilmiyordum.
Evet 2 sene felsefe okuyup bıraktım sonra işletmeye geçtim. Çok radikal bir şey. İşte bankacılıktan öğretmenliğe geçmek gibi ama insan kendi yolunu bulmak istiyor. Yani kendini bir şekilde ifade etmek istiyor. Evet. O hangi yolla ve ne zaman olur bilinmiyor. Ben de böyle karşılık buldum.
Belki de satranç derslerinizde hep denk geldiğim sorgulamaya dayalı o öğretim şekliniz bundan geliyordu.
Bence de öyle. Yani zaten yapmaya çalıştığım şey işte o dünyadaki gelişmeler pedagojik anlamda. Ya burada tabii FIDE, Dünya Satranç Federasyonu'nda da bu aldığım eğitimler ve kazanımlarla oradaki ders dizaynını bir şekilde kullanıyorum derslerimde. Yani çok şey bir yöntem, 21. yüzyıl yetkinliklerine göre bir dersin, satranç dersinin ama sadece nasıl dizayn edildiğini çok nitelikli şekilde sunuyorlar ve bir müfredat dahilinde. Yani direkt o konuya geçeyim isterseniz.
Tabii. Eğitim satrancı.
Eğitim, evet şimdi eğitim satrancına geçiyoruz.
Satrancı değil, bir eğitim satrancı.
Aynen. Benim alanım sportif satranç değil, eğitim satrancı. Yani okullarda bir satranç dersi nasıl nitelikli hale gelir? Disiplinler arası yöntemle bir ders nasıl çocukların ilgisini çeker ve onların gelişimine katkıda bulunur? Bu noktada FIDE'den ve onların müfredatından da yararlanıyorum. Yani ülkedeki müfredat değil, dünyadaki gelişmeler ve müfredat ve kendi araştırmalarımı kullanıyorum.
Bazen ben de derslerinize denk geliyorum. Toplumsal olayları bile derse entegre ettiğiniz oluyor.
Tabii. Yani yaşayan ve interaktif bir ders olmalı. Yani çocukları şaşırtmak gerekiyor. Algı ve dikkat süreleri çok kısa olduğu için o demin bahsettiğim didaktik yöntemler derse sevgiyi ya da öğretmene sevgiyi sağlamıyor. Yani şaşırmaları gerekiyor. Ya yani şöyle bir örnek vereyim. Benim de beraber çalıştığım ekiple bulduğumuz, daha doğrusu deneyimlediğimiz bir örnek. Mesela Mete Gazoz okçulukta olimpiyat şampiyonu olurken giydiği şapka bir dersin konusu olabiliyor.
Evet.
Ne alaka diyebilirsiniz ama yani burada önemli olan bilginin kullanılabilir ve kalıcı hale gelmesi. Şapka aynı zamanda satrançta da, sportif satrançta da bir aksesuar. Oradan şapkanın nasıl bir aksesuar olduğuna yönelik felsefi sorular sorma becerisine geçiyoruz.
Evet, evet.
Yani burada da dersin tanımı bir anda satrançtan çıkıyor. Felsefe, spor, gözlem ve satranç bilgisi gibi disiplinler arası bir hale geliyor. Yani satranç neden sporda, yani bir maç sırasında şapkayı kullanıyor? Nedeni şu: odaklanma ve fokus. Tek bir bölgeye bakmak. Tabii burada Mete Gazoz'un kullandığı şapkanın özelliklerine de giriyoruz. Dikey bir şapka değil, yuvarlak ve güneşi karşıdan engelleyecek şekilde olması. Ya burada da işte güneş ışınları kavramı, hangi açıyla gelir gibi, yani dersi çeşitliye biliyorsunuz. Ya bu da çocukların gerçekten ilgisini çekiyor ve bilginin kalıcı hale gelmesini sağlıyor. Bu örnek tabii yaşamdan bir örnek.
Evet.
Çok farklı örnekler de var. Hani matematiğin satrançta kullanımı, matematik öğretiminde satrancın kullanımı gibi. Örneğin orada da özellikle ilkokul çağındaki çocuklara taşların değeri üzerinden aritmetik toplama çıkarma işlemi yapmak. Ya da demin dediğim o FIDE eğitiminde bir sınıf ortamının grup çalışmalarında nasıl şekilleneceği konusu. Ya burada mesela jigsaw yöntemi denilen bir yöntem var. Dörtlü gruplar halinde bilen, çok iyi bilen, az bilen ve hiç bilmeyen bir grup oluşturup çocuklara ders sırasında bir rehber öğrenci rolü yüklemek. Yani çok bilen kişi diğerlerine yardım ediyor. Diğer gruplara bakan az bilen ya bunlar nasıl çözüm buluyorlar acaba birine mi danışmayayım gibi yaşayarak deneyimleyerek öğreniyorlar. Evet. Yani böyle bir sistem.
Böyle bir dersinize denk gelmiştim. Çok da keyifli oluyor bahsettiğiniz gibi. Bazı çocuklar o görev bilinciyle de aslında diğer grupları da hem deneyimlemiş oluyor. Hatalarını da ya da başarılarını daha iyi farkında olmuş oluyorlar. Çok güzel bir yöntem. Celal Hocam, peki eğitim ve spor satrancı arasındaki fark nedir?
Şimdi eğitim satrancında satranç bir araç. Sportif satrançta ise amaç. Yani eğitim ortamı bir amaç, diğerinde araç. Yani şöyle anlatabilirim. Sportif satrançta rekabet, işte egolar, yarışmalar, ödüller olurken eğitim satrancı bambaşka bir alan. Tamamen çocuğun düşünme becerilerini arttırıcı unsurlar içeriyor. Yani bu gene 21. yüzyıl yetkinlikleri dediğimiz şeye geleceğim.
Evet.
Analiz etme, problem çözme, karar verme süreçleriyle ilgileniyor. Temel fark bu. Yani bizim
Sorgulayarak
sorgulama da çok önemli. Ben bunların üzerine bir de felsefi soru sorma kısmına ekledim. Terapötik satranç seanslarında. Burada şu çok önemli. Çocuklar eğitim satrancı derslerinde kazanma ve kaybetme duygusuyla çok fazla karşılaşmıyorlar. Bunu da deneyimliyorlar. Fakat güven ortamında yaptıkları için kendilerinden bir beklenti, bir ödül ya da bir yarışma ortamı olmadığı için o rahatlık öğrenmeyi çok olumlu etkileyen bir unsur oluyor. Çünkü bir yarışa hazırlamıyoruz onları. Tabii ki satranç bilgileri artıyor fakat sportif alana zaten geçecek olanlar kulüplerle ve ayrı bir eğitim çalışma metodolojisiyle ilerliyorlar. Ama bizim alanımız okul içinde düşünme becerilerini, o demin dediğimiz sorgulama, analiz, problem çözme ve yaratıcılık unsurlarını arttırmak oluyor eğitim satrancında. Temel aslında, fark bu.
Evet, satranç bize neyi öğretir diye bir sorum olacaktı ama bahsetmiş olduğunuz tam anlamıyla budur diye düşünüyorum.
Ya aynen, aslında burada hep çocuklar üzerinden gidiyorum fakat benim eğitimlerimde yetişkinler de var. Yani veli öğrenci derslerim de oluyor. Çok da keyifli oluyor. Yani bir anneyle bir çocuğun aynı ortamda olması. Bazen kendi çocuğunu tanımayan, yani tanımayan derken yeni bir özelliğini keşfeden velilerle karşılaşıyorum. Bu da çok heyecan verici. Yani inanın çocuklarda da çünkü felsefe yapamaz ön yargısı, hani soyutlama olduğu için felsefe kesinlikle doğru değil. Ben bunu deneyimleyerek gördüm. Çok güzel felsefi sorular da sorabiliyorlar.
Evet.
Ve aynı ortamda olmaları, yani veli yetişkinle bir çocuğun aynı sınıfta bir seansta, terapötik satranç seansında olması çok olumlu sinerji yaratıyor. Ve bu gerçekten bizim için çok değerli. Yani eğitimin veli kısmı, velinin de içinde olması benim yapmaya çalıştığım bu ders dizaynında önemli. Yani bunu her veli sağlayamıyor fakat bir şekilde ben onlara ulaşıyorum.
Evet.
WhatsApp gruplarından olsun, maille olsun, gerekli yönlendirmeyi yapıp olayın yaşayan hale gelmesi, evde de bu durumun, satranç eğitiminin, daha doğrusu terapötik satranç eğitiminin devamını sağlamaya çalışıyorum.
Sadece okulda sınırlı kalmayıp evde de uygulanabilen bir branş olması
gerçekten avantaj,
önemli
tabii,
bir avantaj.
Tabii.
Bunu ben de kendi branşım için böyle olduğundan dolayı.
Tabii sizi de öyle. Aynı kitaplar aynı şekilde çok önemli. Yani çok şey bu satranç kitap kültürü ve satranç yani
hatta çok masallarla da işbirliği.
Aynen öyle. Yani anaokulunda masallarla satranç anlatımı çok kullanılan bir yöntem. Ben de kullanıyorum. Hı-hı. Çok da etkili. Yani drama tabii işin içine giriyor. Hı-hı. Disiplinler arası işbirliği anaokulunda tabii kitap, masal ve drama üçgeninde satranç bilgisini arttırıcı hale getirilebiliyor.
Sizin de birinci sınıfta başlıyorsunuz değil mi?
Evet, bir ve ikinci sınıfta zorunlu ders 3-4 de seçmeli, ortaokul ise seçmeli gibi devam ediyor.
Bazı turnuvalarınız oluyor ya da öğrencilerin katıldığı daha sportif satranç zamanları da oluyor okul içerisinde. Ben burada şunu çok merak ediyorum. Ebeveyn olan arkadaşlarımdan da genelde aldığım sorulardan biri oldu. Satrancın yetenek işi olup olmadığı ya da mutlaka o çocuk satrançla ilgili bir yarışmaya ya da bir sportif satranca yönelmek istiyor. Satrancı deneyimleyen bir çocuk. Başarı söz konusu mu burada? Yani başarılı olmak olmamak.
Yani şöyle tabii çok önemli bir soru sordunuz. Burada işte demin bahsettiğim velinin de olayın içinde olması kısmı burada çok önemli. Ya veli ne istiyor, ne bekliyor? Yani çocuğunun şampiyon olmasını mı, yoksa mutlu olmasını mı, iyi olmasını mı? Hani iyi olma hali de önemli bir kavram bizim ders dizaynımızda. Bir kere veli beklentisi işin bir tarafı. Önce bunu çözmek gerekiyor. Yani çocuğundan ne bekliyorsun? Yani satranç, sportif satranç alanında nasıl bir yol izliyorsun, ne bekliyorsun? Antrenör ne istiyor, ne bekliyor? Yani hangi yöntemlerle çalışıyor ve çocuk, öğrenci ne istiyor, ne bekliyor? Yani bu üçgende biri aksadığı zaman mutsuzluk ortaya çıkıyor. Yani çocukları bir hedef doğrultusunda çalıştırmak sportif satrançta var. Bu doğru. Hatta bizim antrenör arkadaşlarımız, farklı bir branş değil, hani tek branş olup oraya fokuslanıp, yani satranççıysa satranççı olsun. Oradan piyanoya gidip, yüzmeye gidip, satranca gidip böyle üçlü bir kombinasyonu önermezler. Ki ben de haklı olduklarını düşünüyorum. Çünkü sportif satranç gerçekten büyük emek gerektiriyor. Deminki sorunuzun cevabı da burada sanırım. Yetenek mi, çalışma mı diye soracak olursanız, yani bu %80 çalışma. Yani %20 yetenek de sizin çalışma hızınızı arttırıyor. Sadece bu, ama çalışmadan mümkün değil. Yani dünyanın en iyi sporcuları bile saatlerce, günlerce çalışarak o noktaya geliyorlar. Salt yetenek dediğimiz şey, inanın tek başına hiçbir anlam ifade etmiyor. Yani çok az, daha az yetenekli bir çocuk daha çok çalışarak diğerini çok rahat geçebiliyor. Yani bu örneklerde çok var. Burada yetenek ve hani o zeka kısmı sadece okuduğunu hani kavramada size hız kazandırıyor. Evet. Ya birinin 10 dakikada kavradığını 2 dakikada kavrayabiliyorsunuz. Fakat doğru eğitmenle ve doğru bir çalışma stratejisiyle sportif satrançta da yetenek kavramından bağımsız çok başarılı olunabilecek örnekler var ve işin doğası da bu şekilde. Tabii burada demin söylediğim kayıp ve kazanç durumu, yani başarı ve başarısızlık. Bir turnuvada bir çocuğun bütün maçlarını kaybetmesi, ilk turnuva olduğunu düşünelim. O çocuğun başarısız satrançta geleceği olmadığı anlamı asla taşımıyor. Derslerde yapılan gözlemler, çocuğun kendini ifade etme şekli, yani illa bunu hamlelerle yapmak zorunda değil, sözel olarak da bir şeyleri anlatabilme yeteneği bizim için çok değerli. Evet. Yani turnuvalar bizim kesinlikle ölçeğimiz değil. Yani bir LGS sınavındaki başarı gibi düşünmemek lazım bunu. Çünkü 3 sene sonra ilgisiz bir çocuk satranca çok ilgili bir hale gelebiliyor ya da tam tersi. Birinci sınıftaki bir çocuk, hiç ilgili olmayan dördüncü sınıfta satranca başlayabiliyor. Burada veli, antrenör ve çocuğun üçlü işbirliğiyle bu süreci özellikle sportif satrançta yönetmek ve bence şu soruyu sormak gerekiyor. Ben çocuğumdan ne bekliyorum, ne istiyorum? Eğer çocuğun mutluluğuysa birinci öncelik bence çocuğun keyif aldığı ve eğlendiği noktada destek vermek. Bu olmuyorsa zaten inanın başarı da gelmeyecektir diye
çok
düşünüyorum.
Çok güzel cevapladınız. Teşekkür ederim. Sürekli bahsettiğiniz bir diğer kavram da çocuğun iyi olma haline göre şekillendirdiğiniz dersler. Ben bunu da çok merak ediyorum hocam.
Herkes satrancı sevmek zorunda değil. Ya ben nasıl pırasayı sevmiyorsam kimse bana zorla pırasa...
Az önceki konuyla
alakalı benzer bir durum. Yani satrancı sevmek zorunda değil ama dersi sevmesi benim için önemli. Ya da bir rehber olarak öğretmeni sevmesi. Ya burada da işte o disiplinler arası işbirliği ortaya çıkıyor. Yani matematiği seven bir çocuğa ulaşabiliyorsunuz. Derste işte dil yeteneği gelişmiş bir çocuğa ulaşabiliyorum. Resveve kullanıyorum. Satranç terimlerinin İngilizce, Almanca ya da hangi dildeyse onların karşılığı üzerine bir sohbete girişebiliyoruz. Bazen resim çiziyoruz. Yani burada iyi olma hali çocuğa ulaşmak. Anladım. Her çocuğa ulaşma gibi bir iddiam tabii ki yok. Fakat olabildiğince... interaktif ve farklı disiplinleri sunup çocuğun ilgisini sağlayabilmek. Yani bunun için yöntemler kullanmak. İyi olma hali tamamen bu. Yani şöyle örnek vereyim size. Satrançta kendini yetersiz gören birinci sınıf ya da ikinci sınıf öğrencisinin benim türev satranç diye bir uygulama konusu dersimi öğrendikten sonra kaybeden satranç oynamak istemez. Çünkü çocuk mükemmeliyetçi bir yapıdaysa, sürekli kazanma egosuyla baş başaysa, kaybeden satrançta mat olan maçı kazanıyor. Bu bambaşka, çok şaşırtıcı bir fikir.
Evet.
Ve bu tip çocuklarda çok işe yarıyor. Ben gözlüyorum, iki kız mesela, hadi kaybeden satranç oynayalım. Daha sonra o kızların mükemmeliyetçi yapıda olduklarını zaman geçtikçe anlayabiliyorum. Ya bu da benim için çok farklı enstrümanları kullanma imkanı sunan bir yöntem haline geliyor.
Sportif satrançla ilgilenenler için de bir soru sormak istiyorum bu anlamda. Satranç turnuvalarında bazen yarışmacıların çok fazla yaş farkı olduğunu görüyoruz. 9 yaşındaki bir çocuk bireyle 40 yaşındaki bir bireyin maç yapması gibi. Bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz?
Vallahi ben de bu çeşitlilik ve çok hoş bir durum diye değerlendiriyorum. Ya satranç hayatın bir simülasyonu gerçekten doğru bir ifade. Yani 8 yaşında bir çocukla 70 yaşında birinin oynamasının mantığı şu. Burada oyun gücü, yaş değil de oyun gücü faktörü var. Yani tabii bir klasifikasyon var. Yani belli bir reytingdekiler kendi aralarında oynayabiliyorlar ama bazen de olmayabiliyor. Yani gelişim için kendinizden işte 200 puan yüksekte, 100 puan altında kişilerle oynamanız hep önerilir. O yüzden yaşın olmadığı, cinsiyetin olmadığı, demin dediğim gibi velileri derste görme nedenim de bu. Çünkü aynı seviyedeler. Sadece yaş farkı var. Yani aynı konuya farklı bakış açılarının sinerjisi çok değerli. Turnuvalarda da işte bu. Kız erkek kategorisi birçok turnuvada genel kategori olarak karışık oluyor. Tabii kız kategorisi olan turnuvalar da var. Erkek ayrımı. Yani tamamen bir çeşitlilik o. Yaş farkı da yaş farkının olması da öğrenmeyi sağlayan unsurlardan biri. Hatta turnuvalarda bir diğer husus mesela görme engelli mi? Doğru ifade ben kör diyorum ama bu konuda hani tartışmalı. Körlerle satranç oynayabiliyorlar. Çok farklı bir deneyim oluyor. Yani 8 yaşında bir çocuğun yani 50 yaşında kör biriyle satranç oynayıp o deneyimi o yaşta yakalaması, turnuvalardaki stresle başa çıkma olayıyla çok erken yaşlarda karşılaşıp buna karşı farkındalık oluşturması da tabii sportif satrancın çok artı değerleri. Yani eğitim satrancı bir yana sportif satrançta da çok fazla kazanımlar mevcut.
Peki sona doğru yaklaşıyoruz ama sohbet çok da iyi gidiyor hocam. Teşekkür ederim. Satranca ilgisi olan çocukların ailelerine tavsiyeleriniz neler? Böyle son 3 tavsiye alacağım sizden.
Satranca ilgisi olan çocukların ailelerine tavsiyem çocuğu gözlemlemeleri ve onların yön verdiği şekilde davranmaları. Yani ben satrancımı...
Çocukların yön
versin. Evet, çocuklar yön versin. Çünkü doğruyu onlar biliyor. Çünkü veliler bir şey yapmak için çabalarken hani en doğrusunu yapayım düşüncesiyle hareket ediyorlar. Fakat çocuklar inanın bazı şeyleri öngörebiliyor. Yani onların istediği yönde devam etsinler. Fakat ülkemizde sportif satranç anlamında kulüp sayısı çok az. Satranç eğitimi dünyanın çok gerisinde, bu alanda bir sıkıntı var. Evet. Yani eğitmen, antrenör bulma konusunda zorlanacaklar. Pedagojik yaklaşımı olan antrenör bulma konusunda daha da zorlanacaklar.
Evet.
Umarım hani benim bu terapotik satranç projem hani bir şekilde bir sponsorla mı ya da bir sivil toplum kuruluşuyla mı finanse edilip hani sadece ülkemizde değil dünyada uygulanabilir bir hale gelsin. Hani bu konuda çalışıyorum.
Aslında fakat... ben de tam da bunu soracaktım. Sizin var mı bir hayaliniz?
Var var. Bu proje ya bir hani bir akademik bir makale yazdım bu konuda. İşte yakında bir bilimsel dergide onaylanmasını bekliyorum. Ondan sonra da daha fazla ne yapabilirim? Hani bu projeyi büyütecek ve okullarda kullanılabilir hale getirecek neler yapabiliriz? Biraz onun üzerine yoğunlaşacağım.
Evet.
Kaynak kitap olarak hani sportif satrançta iki kaynak söyleyebilirim. Yani yeni başlayanlar ve belli bir seviyede olanlar için. Türkiye Satranç Federasyonu'nun adım serisi kitapları. Beş kitap. Adım birle başlanıp beşe kadar devam edilebilir. Fakat bunun antrenör eşliğinde ya da bir öğretmen eşliğinde yapılması daha sağlıklı olur. Biraz ileri seviye, yani orta ve ileri seviye içinde Artur Yusupov'un Build Up Your Chess kitabını önerebilirim. Bunlar tamamen sportif satrançla ilgili. Terapötik satrançta da henüz yazılmadı. Ben yazarsam o kitabı önereceğim. Ama hani uzun vadeli bir plan.
Umarım hocam. Bence yaparsınız. Çünkü
ben
bir hayalin peşinden koşup mesleğinizi bırakıp tamamen bu alana yönelmişsiniz. Umarım olur.
Ben de umuyorum. Çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim bu keyifli sohbet için.
Sağ
hoşça kalın.
Hoşça kalın.